Ayrım 24.
Longfellow, Lowell'u bir köşeye çektiğinde benzine tekrar renk gelmişti. Charlie gelmiş dedi. Sanki Lowell bunu görmüyormuşçasına. O akşam çocuklar üst kata çıkıp yattıktan ve Lowell gittikten sonra Longfellow'un içine derin bir huzur yayıldı. Masasına eğilip elini üstünde çevirilerinin çoğunu yaptığı pürüzsüz tahtada gezdirdi. Dante'nin şiirini ilk okuyuşunda o yüce şaire güvenememişti doğrusu. Böylesine muhteşem bir başlangıcın sonunun berbat olacağını sanmıştı. Ama kitabı okudukça Dante'nin gücünün sadece yüceliğine değil, devamlılığına da şaşırmaya başlamıştı. Şiirin biçimi temasıyla birlikte karmaşıklaşmış, dalgalar gibi yükselmiş ve nihayetinde o inançsız ve ürkek okuyucuyu kapıp götürmüştü. Longfellow uzun süredir o Floransalı'ya hizmet etse de bazı sözlerini anlayamıyordu. O zaman kendini bir heykeltıraş gibi hissediyordu. Modelinin gözünün canlı güzelliğini soğuk mermere yansıtamayınca gözleri çukura kaçırmak ve kaşları kalınlaştırmak gibi numaralara başvuran bir heykeltıraş gibi. Ama Dante mekanik çözümlere direniyor, kendini gizliyor, sabır talep ediyordu. Çevirmenler şair bu kör düğüme ne zaman gelseler Longfellow durup düşünürdü. Dante burada kalemini bıraktı. Buradan sonrası hala boşluk. Nasıl doldurulacak? Hangi yeni figürler getirilecek? Hangi yeni isimler yazılacak? Sonra şair kalemini tekrar eline alır ve sevinç ya da öfke dolu bir ifadeyle yazmayı sürdürür. Longfellow da onu çekinmeden izlerdi. Longfellow'un ayaklarının dibine kıvrılmış olan trap, tebeşir tahtasında gezinen parmakların sesine benzer hafif bir ses duyunca üçgen kulaklarını havaya dikti. Sanki rüzgarda bir buz parçası pencere camına sürtünüyordu. Gecenin ikisinde Longfellow hala çeviriyi yapıyordu. Şöminenin ateşi harıl harıl yanıyor ama odayı fazla ısıtamıyordu. Bir pencerenin kenarına mum koyduktan sonra başka bir pencereden dışarıya karla kaplı ağaçların güzelliğine baktı. Yaprak kıpırdamıyordu. O dinginlikte ağaçlar dev ve uhrevi bir Noel ağacı gibi parlıyorlardı. Pancurları kaparken pencerelerden birinde tuhaf izler fark etti. Pancurları tekrar açtı. Az önceki ses bu sesi değildi. Bir bıçakla çizilen camın sesiydi. Hasımları bir metre ötesine kadar gelmişti. Longfellow penceredeki sözcükleri önce anlayamadı. Anladığındaysa yine de şapkasını, atkısını ve paltosunu giyip dışarı çıktı. Oradan bakınca parmaklarının ucunu o sözcüğün harflerinin keskin kenarlarında gezdirirken tehdidi açıkça okuyabildi. Benim çevirim. 12. Chef Kurtz, merkez karakolda birkaç saat içinde bir lise turuyla New England'ı gezerek belediye meclisleriyle liselilere yeni polis metotlarını anlatmak üzere trenle yola çıkacağını bildirdi. Ray'e, belediye meclisi üyeleri bunu şehrin şanını korumak için yapacağımı söylüyor dedi. Yalancılar. Sizi niye gönderiyorlar peki? Beni buradan, dedektiflerden olabildiğince uzak tutmak için. Departmanımızda dedektif bürosu üstünde yetki sahibi olan tek polis benim. Ben gidince meydan o serserilere kalacak. Soruşturmayı tek başlarına yürütecekler. Burada onları engelleyebilecek kimse kalmayacak. Ama yanlış yerlere bakıyorlar Şef Kurtz. Sırf şov yapmak için birilerini tutuklamak istiyorlar. Kurtz başını kaldırıp ona baktı. Sen emirlere uyup burada kalmalısın devriye. Bunu biliyorsun. Katil bulunana dek. Bu aylar sürebilir tabii. Ray gözlerini kırpıştırdı. Ama anlatacak bir sürü şeyim var şef. Sana bildiğin ya da bildiğini sandığın her şeyi dedektif Henshaw ve adamlarıyla paylaşman gerektiğini söylemek zorundayım biliyorsun. Şef Kurtz, her şeyi Ray. Seni kulağından tutup Henshaw'a götürmemi mi istiyorsun? Ray duraksadıktan sonra başını hayır anlamında salladı. Kurtz Ray'in kolunu tuttu. Bazen insan sadece artık elinden bir şey gelmediğini bilmekle de tatmin olabilir Ray. Rey o akşam evine yürürken yanına pelerinli biri geldi. Kukulatasını indirdi. Hızlı hızlı soluyor, nefesinin buharı kara peçesinden geçiyordu. Mabel Lowell peçesini indirip Devriyeri'ye baktı. Profesör Lowell'ı görmeye geldiğinde tanışmıştık Devriye. Hatırladın mı? Yanımda görmen gerektiğini düşündüğüm bir şey var. Pelerininin altından kalın bir paket çıkardı. Beni bulmayı nasıl becerdiniz Bayan Lowell? Mabel, Boston'daki tek zenci polisi bulmak zor mu sanıyorsun? Hafifçe gülümsedi. Ray duraksayıp pakete baktı, kağıdını biraz araladı. Bunu almak istemiyorum, babanızın mı? Evet dedi Mabel. Pakette Longfellow'un Dante çevirisinin provaları vardı. Sayfaların kenarları Lowell'ın notlarıyla doluydu. Bence babam Dante'nin şiiriyle o garip cinayetler arasında bir bağ keşfetti. Sizin gibi ayrıntıları bilmiyorum tabii. Babama da soramam çünkü kızar. Yani lütfen beni gördüğünüzü söylemeyin. Bunu babama sezdirmeden çalışma odasından çalmam çok zor oldu. Lütfen Bayan Lowell. Ray iç geçirdi. Mabel, Ray'in parlak içten gözlerini görünce ona umutsuzluğunu belli etmek istememişti. Lütfen. Babam Bayan Lowell'a çok az şey söylüyor. Bana ise hiçbir şeyi anlatmıyor. Ama şu kadarını biliyorum. Son günlerde Dante'yi elinden düşürmüyor. Arkadaşlarıyla Dante'den başka bir şey konuştukları yok. Sesleri de bir çeviri grubuna hiç uymayacak kadar sıkıntılı ve ızdıraplı. Babamın odasında ayakları yanan bir adamın resmiyle Rahip Talbot hakkında bazı gazete küpürleri buldum. Onun cesedi de bulunduğunda ayakları yanıkmış. Babam daha birkaç ay önce Mead'de Sheldon'a kötü papazları anlatan Kanto'dan bahsediyordu. Ray onu yakındaki bir binanın avlusuna götürdü. Bir bank bulup oturdular. Mabel, bunu bildiğini başka kimseye söylememelisin dedi Mabel'a. Ortalığı iyice karıştırmaktan başka işe yaramaz. Ayrıca babanla arkadaşlarını da zan altında bırakır. Hatta korkarım seni de. Bu bilgiden faydalanmak isteyecek insanlar var. Bunu zaten biliyordun değil mi? Bu çılgınlığı durdurmak için plan yapıyorsundur herhalde. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. Durup olanları izlemekle yetinemezsin. Hele babam, lütfen. Prova kağıtları paketini tekrar Ray'in eline tutuşturdu. Gözlerinin yaşarmasına engel olamadı. Al bunları, hepsini oku, o yokluklarını fark etmeden önce. O gün Crouch konağına gelmenin bütün bunlarla bir ilgisi vardı mutlaka. Bize yardım edebileceğini de biliyorum. Ray paketi inceledi. Savaşın başından beri kitap okumuyordu. Oysa bir zamanlar durmadan kitap okurdu. Hele üvey ebeveynleriyle kız kardeşlerinin ölümünden sonra. Tarih kitapları, biyografiler ve hatta aşk romanları okumuştu. Ama artık kitapları sahte ve yalan olarak görüyordu. Artık sadece gazete okuyordu. En azından gazeteler fikirlerini değiştiremezdi. Babam bazen sert bir adamdır. Ne kadar sert görünebildiğini biliyorum diye devam etti Mabel. Ama çok sıkıntılar çekti. Yazma yeteneğini yitirmekten korkuyor. Oysa ben onu asla bir şair olarak görmedim. Sadece babam olarak gördüm. Bay Lowell için kaygılanmana gerek yok. Yani ona yardım edecek misin diye sordu Mabel, elini Ray'in koluna koyarak. Yapabileceğim bir şey var mı? Babamın güvenliği için her şeyi yaparım. Ray susuyordu. Sokaktan geçenlerin onlara baktığını görünce başını çevirdi. Mabel acı acı gülümseyip bankın diğer ucuna çekildi. Anlıyorum. Senin de babamdan farkın yok. Önemli meselelerde bana güvenilmesen sen farklı düşünürsün sanmıştım nedense. Ray bir an kendini ona karşılık veremeyecek kadar yakın hissetti. Bayan Lowell, kimsenin mecbur kalmadıkça bulaşmaması gereken bir mesele bu. Ama seçme şansım yok dedi Mabel. Sonra peçesini kaldırarak at arabası durağına doğru yürümeye başladı. Sağlığı giderek bozulan bir ihtiyar olan Profesör George Tickner, karısına eve gelen kişiyi yanına göndermesini söyledi. İri yüzünde acayip bir gülümseme belirmişti. Tickner'ın ensesinden aşağı uzanan ve bir zamanlar siyah olan saçı epey seyrekti. Hawthorne bir zamanlar Ticknor'un burnunu kanca burnunun zıttı şeklinde tanımlamıştı. Basık ya da kalkık burunlu sayılmazdı. Profesör asla hayal gücü geniş biri olmamıştı ve bundan hiç şikayetçi değildi. Bu sayede diğer Bostonlular, özellikle de yazarlar gibi kuruntulara kapılmıyor, reformların dünyayı cidden değiştireceğine inanmıyordu. Yine de şu anda koltuğundan kalkmasına yardım etmekte olan uşağın 5 yaşında ölen oğlu George'un tıpatıp aynısı olduğunu hayal etmekten alamıyordu kendini. Aradan 30 yıl geçmiş olmasına karşın Ticknor hala George'un yasını tutmaktaydı. Çok üzülüyordu. Çünkü artık onun ışıltılı gülümseyişini ve neşeli sesini hayalinde bile canlandıramıyordu. Çünkü bazen onun sesini duyar gibi oluyor ama dönüp baktığında göremiyordu. Çünkü oğlunun hafif ayak seslerini duymak için kulak kabartıyor ama duyamıyordu. Longfellow kütüphaneye çekingen adımlarla girdi. Bir hediye getirmişti. Altın saçaklı, kopçalı bir torba. "Lütfen kalkmayın Profesör Ticknor," dedi. Ticknor püro ikram etti. Yapraklarındaki çatlaklara bakılırsa yıllardır buraya nadiren gelen misafirlere sunulmuş ve reddedilmişlerdi. "Azizim Longfellow, buraya neden geldin?" Longfellow torbayı Ticknor'un masasına koydu. "Bunu en çok sizin görmek isteyeceğinizi düşündüm." Ticknor ona hevesle baktı. Siyah gözlerinde muğlak bir ifade vardı. "Bu sabah İtalya'dan geldi. Yanında gelen mektubu okuyun." Longfellow mektubu Ticknor'a verdi. Floransa'daki Dante Şenliği Komitesi'nden George Marsh tarafından yazılmıştı. Marsh, Longfellow'a cehennem çevirisinin Floransa Komitesi tarafından kabul edileceğini, bu konuda hiç kaygılanmaması gerektiğini yazmıştı. Ticknor okumaya başladı. "Caetani Dükü ve komite o yüce şiirin ilk Amerikan çevirisini kutlamaların ciddiyetine son derece yakışan bir katkı olarak kabul edecek ve aynı zamanda yeni dünya tarafından kaşifi Kolombo'nun vatanının başlıca gurur kaynaklarından birine yapılan değerli bir hürmet gösterisi olarak görecektir." "Sorun ne?" diye Ticknor sordu şaşkınlıkla. Longfellow gülümsedi. "Sanırım Bay Marsh elimi çabuk tutmamı ima ediyor. Ama Kolomb'un da hiç dakik olmadığı söylenmez mi?" "Komitemizin yapacağınız katkıya verdiği önemin göstergesi olarak gönderdiği," diye okumaya devam etti Ticknor. "Geçtiğimiz günlerde Dante Alighieri'nin Ravenna'daki kabrinden alınan ve küllerini içeren 7 torbadan birini lütfen kabul edin." Ticknor'un yanakları hafifçe kızardı, gözleri torbaya çevrildi. Yanakları artık gençliğinde siyah saçıyla birlikte İspanyol sanılmasına yol açan parlak allığa sahip değildi. Ticknor torbayı açtı ve içine baktı. Torbada kömür tozu vardı sanki. Ama o toza dokundu, nihayet kutsal suya ulaşan yorgun bir hacı gibi. "Bu koca dünyada benim gibi Dante alimlerini kaç yıl aradım ama çok az kişi bulabildim," dedi Ticknor. Yutkundu, "kaç yıl?" diye düşündü. "Bir sürü akrabama Dante'nin beni daha iyi bir insana çevirdiğini anlatmaya çalıştım ama beni anlamadılar. Geçen sene Boston'daki bütün kulüplerin ve derneklerin Shakespeare'in 300. doğum gününü kutlaması dikkatini çekti mi? Peki bu yıl İtalya dışında hangi ülkede Dante'nin 600. doğum günü kutlanıyor? Shakespeare bize kendimizi tanıtır, Dante ise başkalarını. Çeviri nasıl gidiyor?" Longfellow derin bir nefes aldı, sonra bir cinayet öyküsü anlattı. Yargıç Healy'nin bir tarafsız, Elisha Talbot'ın bir Simeonak, Phineas Jennison'sa bir bölücü olarak cezalandırılmasından bahsetti. Dante Kulübü'nün şehirde Lucifer'in izini sürdüğünü, o katilin cinayetlerini çevirinin ilerleyişine göre ayarladığını keşfettiklerini açıkladı. "Bize yardım edebilirsiniz," dedi Longfellow. "Bugün verdiğimiz mücadelede yeni bir safhaya giriyoruz." "Yardım?" Ticknor bu sözcüğü yine bir şarabı tedar gibi tatmış ve tiksinmişti sanki. "Ne yardımı Longfellow?" Longfellow geri çekildi, şaşırmıştı. Böyle bir şeyi durdurmaya çalışmak aptallık dedi Ticknor açıkça. Kitaplarımı elden çıkarmaya başladığımı biliyor muydun? Abanoz bastonuyla etrafındaki kitap raflarını gösterdi. Yeni Halk Kütüphanesi'ne 3000 kadar kitap bağışladım. Harika bir armağan bu profesör dedi Longfellow iştenlikle. Korkarım sonunda kitapsız kalacağım. Siyah parlak asasını peluş halıya dayadı. Acı bitkin bir edayla gülümserken kaşlarını çattı. Hayatımdaki ilk anım Washington'ın ölümüdür. Babam o gün eve geldiğinde öyle sarsılmıştı ki konuşamıyordu. Halini görünce ödüm koptu. Anneme doktor çağırması için yalvardım. Haftalarca herkes, en küçük çocuklar bile kollarına siyah şeritler taktılar. Hiç düşündün mü? Neden insan bir kişiyi öldürünce katil oluyor da Washington gibi binlercesini öldürünce kahramana dönüşüyor? Bir zamanlar çok çalışarak, insanları eğiterek, geleneklere bağlı kalarak edebiyatımızı geliştirebileceğime inanırdım. Dante şiirlerinin başka ülkelerde okunmasını isterdi. Ben de 40 yıl onun için savaştım. Bay Emerson'ın edebiyatın kaderi üstüne yaptığı kehanet anlattığın olaylarla gerçekleşiyor. Edebiyat, insanları cezalandırabilen ve günahlarından arındırabilen, yaşam ve ölüm getiren bir şeye dönüşüyor. Olanları onaylamadığınızı biliyorum, Profesör Ticknor dedi Longfellow düşünceli bir edayla. Dante bir cinayet ve kişisel intikam aracına dönüştürüldü. Ticknor'ın elleri titriyordu. Nihayet eski bir metin güncel bir güce, hüküm verebilen bir güce dönüşüyor Longfellow. Eğer keşifleriniz doğruysa, dünya Boston'da olanları öğrenince, 10 asır sonra bile olsa, Dante zarar gelmeyecek, adına leke sürülmeyecek. Tersine Amerikan dehasının ilk gerçek yaratısı, edebiyatın muazzam gücünü imansızlar üstüne salan ilk gerçek şair olarak saygı görecek. Dante'nin yazdığı çağda ölüm anlaşılmaz bir şeydi. O bizlere yaşam umudu vermek için yazmıştı profesör. Umudumuz tükendiğinde. Tanrı'nın hayatlarımızı ve dualarımızı önemsediğini bilelim diye yazmıştı. Ticknor acizce iç geçirdi, altın saçaklı torbayı öne itti. Torbanızı unutmayın Bay Longfellow. Longfellow gülümsedi. Bütün bunların başarılabileceğine ilk inanan kişi sizdiniz. Kül dolu torbayı Ticknor'ın yaşlı ellerine koydu. Ticknor torbayı hırsla kavradı. Artık kimseye yardım edemeyecek kadar yaşlandım Longfellow diye özür diledi Ticknor. Ama bir tavsiye vermemi ister misin? Sen aslında bir Lucifer'in peşinde değilsin. Tarif ettiğin suçlu öyle biri değil. Dante, Lucifer'le nihayet donmuş Cocytus'unda tanıştığında onun hiç konuşmadan hıçkıran bir budala olduğunu görür. Dante bu açıdan Milton'dan üstündür. Lucifer'i yenmek isterken onun hayran olunası zeki bir yaratık olmasını arzularız. Ama Dante bunu zorlaştırır. Hayır, sen aslında Dante'nin peşindesin. Kimin hangi cezayı çekeceğine, nereye gideceğine, hangi işkencelerden geçeceğine karar veren odur. Bütün bunları belirleyen odur. Ama kendini yolcu gibi göstererek bize bunu unutturmaya çalışır. Onun da Tanrı'nın yaptıklarını gören masum bir tanık olduğunu sanırız. Bu arada Cambridge'de James Russell Lowell hayaletler görüyordu. Koltuğunda otururken perdelerden süzülen kış güneşi ışığı altında ilk aşkı Maria'nın yüzünü açık seçik görmüştü. Yakında deyip duruyordu. Yakında. Maria dizine Walter'ı oturtmuştu. Lowell'ı avutmak istercesine bak ne kadar yakışıklı ve güçlü bir çocuk olmuş dedi. Fanny Lowell ona büyülenmiş gibi durduğunu, artık yatma vaktinin geldiğini söyledi. İsterse bir doktor mesela Doktor Holmes'u çağırabilirdi. Ama Lowell onu aldırmadı çünkü kendini çok mutlu hissediyordu. Elmwood'un arka kapısından dışarı çıktı, akıl hastanesindeki zavallı annesinin ona geçirdiği nöbetlerin arasında kendini çok huzurlu hissettiğini söyleyişini anımsadı. Dante, en büyük acının geçmişte yaşanan mutlulukları anımsamak olduğunu söylemişti. Ama yanılıyordu. Çok yanılıyor diye düşündü Lowell. Mutlu anılar, hüzün ve pişmanlık verici anılarla boy ölçüşemezdi. Neşe ve keder kız kardeştiler ve birbirlerine çok benzerlerdi. Holmes'un dediği gibi, yoksa ikisi de insanı ağlatmazdı. Sokaklarda sevgili Maria'sını unutmaya, başka herhangi bir şeyi düşünmeye çalışarak yürürken, aklına zavallı küçük oğlu, Maria'nın ölen en son bebeği Walter geldi. Onu görebiliyordu sanki. Ama Walter'ın hayaleti bir görüntüden çok bir histi, içindeki bir gölgeydi. Onu hamile bir kadının karnındaki bebeği hissetmesi gibi hissediyordu. Pietro Baccini'nin de sokakta yanından geçtiğini görür gibi oldu. Sanki onunla alay ediyor, "Sana başarısızlıklarını anımsatmak için hep karşına çıkacağım," diyordu. "Sen hiçbir şey için savaşmadın, Lowell." "Sen burada yoksun," diye mırıldandı Lowell. Birden aklına bir fikir geldi. Suçlunun Bacci olduğuna körü körüne inanmasa, meseleye Holmes gibi ihtiyatlı yaklaşsa, belki de katili bulacaklar ve Finis Janison ölmeyecekti. Sokaktaki dükkanlardan birinden bir bardak su isteyecekken, az ilerideki parlak bir beyaz ceketle beyaz ve ipek bir melon şapka gördü. Onları giyen kişi altın işlemeli bir bastonla neşeyle yürümekteydi. Finis Janison. Lowell gözlerini ovuşturdu. Kendi durumunun farkında olduğundan gözlerine güvenemiyordu. Ama Janison'ın diğer yayalara omuz çarptığını görüyordu. Bazıları ise ona tuhaf tuhaf bakarak yana çekiliyorlardı. O gerçekti, kanlı canlıydı. Yaşıyordu. Janison diye haykırmak istedi ama boğazı kupkuruydu. Koşmak istedi ama dizlerinin bağı çözülmüştü. "Ah Janison!" Sesi çıktığı anda gözlerinden yaşlar boşandı. "Fini, Fini, buradayım, buradayım, benim, Jamie, Lowell, görmüyor musun? Seni kaybetmedim daha." Lowell yayaların arasından koşarak geçip Janison'ı omzundan tutarak kendine çevirdi ama karşısında bir başkasının zalim yüzü belirdi. Finis Janison'ın şapkasını ve ceketini giymiş, parlak bastonunu taşıyan kişi hırpani, kirli suratlı, tıraşsız ve çirkin bir ihtiyardı. Tir tir titriyordu. "Janison," dedi Lowell. "Lütfen beni ihbar etmeyin. Isınmam gerekiyordu." Adam durumu açıkladı. Janison'ın cesedini bulan serseri oydu. Civardaki düşkünler evinin bulunduğu bir adadan yüzerek terk edilmiş kaleye gittiğinde bulmuştu. Janison'ın cesedinin asılı durduğu deponun zemininde düzgünce katlanmış şık giysilerin durduğunu görünce birkaçını kendine almıştı. Lowell ayağından çıkarılmış olan kurtçuğu anımsadı. İçini kemirirken açtığı boşluğu hissediyordu şimdi. Harvard'ın bahçesi karla kaplıydı. Lowell kampüste Edward Sheldon'ı aradı ama bulamadı. Perşembe akşamı onu hayaletle birlikte gördükten sonra Sheldon'a bir mektup göndererek hemen Elmwood'a gelmesini söylemişti. Ama Sheldon gelmemişti. Onu tanıyan öğrenciler birkaç gündür görmediklerini söylüyorlardı. Yanından geçen birkaç öğrenci Lowell'a dersine geç kaldığını hatırlattı. Geniş sınıfa, eskiden üniversitenin kilisesiydi, girdikten sonra derse her zamanki gibi "Baylar, öğrenci kardeşlerim," diye başladı.